Ayrım 15. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 131. Yaşlı adam ise hiç kıpırdamıyor, halen aynı şekilde kas katı duruyordu. Boş gözlerle önüne bakıyordu. Kondor'un açıklamalarından hiçbir şey anlamadığını, çünkü anlamak istemediğini hissediyordum. Tüm dikkati, korkuları, düşünceleri yalnızca tek bir sorunun yanıtına yönelmişti. Kızı iyileşecek miydi? Bu kısa sürecek miydi? Ne zaman iyileşebilirdi? Nasıl bir yeni tedavi? Heyecanlandığı zamanlarda hep olduğu gibi kekelemeye başlamıştı. Hangi yeni tedavi? Yeni bir tedavi şeklinden bahsettiniz. Ne tür bir yeni tedavi uygulamayı düşünüyorsunuz? Bu yeni sözcüğüne takıldığını, her yenilikte yeni bir umut gördüğünü seziyordum. Sevgili dostum, lütfen nasıl bir tedavi uygulayacağımı ve ne zaman uygulayacağımı bana bırakın. Beni sürekli sıkıştırıp yeni bir şeyler denemeye zorlamayın lütfen. Elimde sihirli bir değnek yok ki. İnanın bana, hastanızın durumu hoşuma gitmese de biz doktorlar böyle deriz. Hastanızın durumu benim için en önemli sorundur ve öyle de kalacaktır. Bunu yenmeyi başaracağız. Kekesfalva boş ve bitkin gözlerle bakıyordu. Tekrar tekrar aynı soruları sormamak için kendini çok zor tuttuğunu hissediyordum. Kondor da bu sessizliğin baskısındaki anlamı kavramış gibiydi. Birden ayağa kalktı. Sanırım bugün için sorunu hallettik sayılır. Size izlenimlerimi anlattım. Daha fazlası gevezelik olacak. Edith önümüzdeki günlerde daha isyankâr olabilir. Sakın endişelenmeyin. Sonunda sorunun ne olduğunu muhakkak çözeceğim. Yalnızca sizden bir ricam olacak. Lütfen hastanın karşısında böyle endişeli, üzgün dolaşmayın. Ayrıca kendinize, sinirlerinize de hakim olun. Bu da ikinci ricam. Çok uykusuz görünüyorsunuz. Korkarım, kuruntularınızla ve üzüntülerinizle kendinize çok fazla eziyet ediyorsunuz. En iyisi hemen bu akşam erkenden birkaç damla baldıran alıp yatağa girin ki sabaha dinlenmiş, formda olarak başlayabilin. Bugünlük muayene saatimiz bitmiştir. Bir pro daha içip yola koyulmalıyım. Gerçekten, gerçekten artık gitmek mi istiyorsunuz? Doktor kararında ısrarlıydı. Evet dostum, bugünlük bu kadar. Bu akşam son bir hasta ziyaretim daha var. Ona da uğrayacağıma söz verdim. Gördüğünüz gibi sabahın 7.30'undan beri ayaktayım. Sabahı tamamen hastanede geçirdim. Hiç normal bir durum değil. Neyse bundan bahsetmeyelim. Sonra tren, sonra burası. Bizim gibilerin de kafasının çalışabilmesi için arada sırada ciğerlerinin temiz havaya ihtiyacı vardır, değil mi? Lütfen arabayı çıkarmayın, biraz yürümek istiyorum. Muhteşem bir mehtap var. Tabii saygıdeğer teğmeni sizden ayırmak istemem. Doktorunuzun önerisine rağmen yatmayı düşünmüyorsanız beraberce biraz sohbet edersiniz. O anda görevimi anımsadım. Hayır diye atıldım telaşla. Ertesi gün sabah çok erken görevde olmam gerektiğini, zaten benim de daha önceden ayrılmak istediğinde olduğumu belirttim. Sizce bir sakıncası yoksa beraber yürüyebiliriz. O anda Kekesfalva'nın bakışlarında bir kıvılcım yanıp söndü. Görev, soru, bilgi alma. O da konuştuklarımızı anımsamıştı. Hemen yatmaya gidiyorum diye açıkladı. Kondor'un arkasından bana kaçamak bir bakışla anlaşmamızı anımsatarak. Bu uyarı gereksizdi. Daha şimdiden bileklerimde nabzımın hızlı atışlarını hissediyordum. Gizli görevimin artık başladığını biliyordum. Kondor'la evden çıktığımızda ister istemez daha ilk basamakta kala kaldık. Ön bahçenin inanılmaz güzellikte gizemli bir görünümü vardı. Evin çeşitli odalarındaki hararetli sohbetler sırasında hiçbirimizin aklına pencereden dışarı bakmak gelmemişti. Ve şimdi inanılmaz bir değişim bizi karşılıyordu. Devasa büyüklükteki dolunay, yıldızlarla dopdolu gökyüzünde parlatılmış gümüşten bir tepsiyi andırır şekilde parıldıyordu. Güneşli bir yaz gününden kalma sıcak hava kendini hissettiriyor, ay ışığı ise bahçeye gizemli bir kış atmosferi sunuyordu. Yolun iki yanına dizili budanmış ağaçların gölgelediği bahçe yolundaki çakıl taşları henüz düşmüş kar taneleri gibi parıldıyor, ışığın gelişine göre bir maun rengine, bir cam şeffaflığına bürünen ağaçlar kıpırdamadan sessiz bir uykuya dalmış görünüyorlardı. Ay ışığının doğadaki yansımasını, buzdan bir yüzeyin donuk parlaklığını yansıtan ve tam bir sessizlik ve hareketsizliğin egemen olduğu bu bahçedeki kadar gizemli bulduğumu hiç hatırlamıyordum. Kış gecelerini andıran bu parlaklığın büyüsü öyle yanıltıcıydı ki kayacakmış gibi görünen merdivende elimizde olmadan ürkek adımlar atmıştık. Karla kaplıymış gibi görünen çakıl taşlarının üzerinde yürürken birden artık iki değil, dört kişi olduğumuzu gördük. Ay ışığında gölgelerimiz en ayrıntılı şekilleriyle önümüze serilmişti. Her hareketimizi aynen tekrarlayan, tam önümüzde ilerleyen bu iki siyah yol arkadaşını elimde olmadan dikkatle inceliyor ve zaman zaman çocuksu duygulara kapılmaktan kendimi alıkoyamıyordum. Benim gölgemin, yol arkadaşımın şişman ve tıknaz gölgesinden daha yakışıklı, ince ve uzun olduğunu görmekten mutluluk duyuyordum. Aslında bu tür bir saçmalığı kişinin kendi kendine itiraf etmesi bile çok zordu. Ama bu üstünlük duygusu bir anlamda kendime olan güvenin artmasını sağlamıştı. Zaten kişinin ruhsal dengesini belirleyen rastlantılar, cesaretimizi arttıran ya da kıran küçük ayrıntılar değil midir? Tek sözcük bile etmeden bahçe kapısına ulaşmıştık. Kapıyı kapatmak için tekrar arkamıza, bahçeye dönüp bakmamız gerekti. Evin ön cephesi mavi fosfat sürülmüşçesine parlıyor, tek bir buzul kütlesini andırıyordu. Yoğun ay ışığında pencereler öylesine parlak bir görünümdeydiler ki, hangi pencerede ışık olup hangisinde olmadığı anlaşılmıyordu bile. Demir kapının mandalının kapanırken çıkardığı sesle bu derin sessizlik yarıldı. Bu gizemli ortamı bozan doğal gürültünün verdiği rahatlıkla, kondor ondan hiç ummadığım bir yakınlıkla konuşmaya başladı. Zavallı Kekesfalva, ona karşı çok sert davrandığım için kendi kendime kızıyorum. Beni daha saatlerce alıkoyup yüzlerce soruyu, hayır belki de aynı soruyu yüzlerce defa sormak istediğini çok iyi biliyordum. Ama daha fazla dayanacak halim yoktu. Çok zor bir gün geçirdim. Sabahtan akşama kadar hastalar, üstelik genellikle ilerleme gösteremeyecek türden. Bu arada iki yanı ağaçlarla çevrili, ay ışığının yapraklar arasına sızıp yerde bir gölge karmaşası yarattığı yola girmiştik. Yolun ortasındaki beyaz çakıl taşları gölgelere inat daha bir parlıyordu. Bu ince ışık çizgisi boyunca ilerledik. Saygılı davranarak kondoru yanıtlamadım ama anlaşılan o bunun farkında bile değildi. Bazı günler onun ısrarlı tutumuna dayanamıyorum. Biliyor musunuz, bizim meslekte asıl zor olan hastalar değil, onlara karşı nasıl davranmanız gerektiğini bilebiliyor, bu konuda bir yöntem geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca bir hastanın şikayetleri, soruları ya da sızlanmaları bizler için ateşleri ya da baş ağrıları olması kadar doğaldır. Onların sabırsızlıklarını baştan hesaba kattığımız için bunlara hazırlıklı oluyoruz. Onları sakinleştirecek uyku ilaçlarımız, ağrı kesici tabletlerimiz yanında yalanlarımız ve özel rahatlatma yöntemlerimiz vardır. Bizim için yaşamı asıl zorlaştıran yakınlardır. Onları hiç ilgilendirmediği halde hastayla doktoru arasına girip sürekli gerçeği öğrenme çabasında olan hasta yakınları. Hepsi yeryüzündeki tek hasta kendi hastalarıymış ve yalnızca onun tedavisiyle ilgilenilmesi gerekirmiş gibi bir davranış içindedirler. Aslında Kekesfalva'nın sorusunu anlayışla karşılıyorum. Ama biliyor musunuz, sürekli sabırsızlık karşısındakinin de sabrını tüketebiliyor. Ona belki 100 defa şehirde beni bekleyen, ölüm kalım mücadelesi veren bir hastam olduğundan bahsettim. Bunu bilmesine rağmen her gün telefon üzerine telefon ediyor ve beni bir anlamda zorla da olsa umut vermem için sıkıştırıyor da sıkıştırıyor. Üstelik de bir doktor olarak bu stresin onun için ne kadar zararlı olduğunu da biliyor. Onun tahmin ettiğinden çok daha fazla endişeleniyorum. Durumun ne kadar tehlikeli olduğunu bilmemesi gerçekten büyük şans. Korkmaya başlamıştım. Demek durum gerçekten kötüydü. Kondor kendisinden dolaylı yollardan öğrenmek istediklerimi tüm çıplaklığıyla açıklamıştı. Heyecanla sordum. Özrünüzü rica ederim, saygıdeğer doktor. Huzursuzluğumu lütfen anlayışla karşılayın. Edith'in durumunun bu kadar umutsuz olduğunu gerçekten bilmiyordum. Edith mi? Kondor şaşkınlık içinde bana döndü. Başka biriyle konuştuğunun henüz farkına varmış gibiydi. Edith de nereden çıktı? Onun hakkında tek bir sözcük bile ettiğimi anımsamıyorum. Beni tamamen yanlış anladınız. Edith'in durumu halen durağan. Maalesef hiçbir değişim yok. Beni asıl endişelendiren o, Kekesfalva. Onun durumundan çok korkuyorum. Son aylarda nasıl değiştiğini, çöktüğünü fark etmediniz mi? Her hafta önceki haftadan daha kötü görünüyor. Bu konuda kesin bir yargıya varmam olanaksız. Herr von Kekesfalva ile tanışma onuruna erişeli henüz birkaç hafta oldu. Ah, evet doğru, özür dilerim. Bu durumda fark etmeniz olanaksız tabii. Ama ben onu yıllardır tanıyan biri olarak bugün ellerini gördüğümde kendi payıma gerçekten korktum. Nasıl damarlarının çıktığını, zayıf ve kemikli olduğunu fark etmediniz mi? Her gün birçok ölünün elini gören biri olarak o mavimsi rengi canlı bir elde fark edince ister istemez ürküyorum. Sonra giderek artan duygusallığı da beni tedirgin ediyor. En ufak duygulanmada gözleri yaşarıyor, biraz korkup endişelense beti benzi soluyor. Özellikle Kekesfalva gibi geçmişte güçlü ve enerjik olan erkeklerin bu şekilde kendilerini bırakmaları çok endişe verici bir durumdur. Sert insanların birden yumuşaması ne yazık hiç iyiye işaret değildir. Hatta birden hoşgörülü bir insana dönüşmeleri hiç hoşuma gitmez. Bayağı tehlikeli bir durumdur bu. Bir şeylerin yolunda gitmediğinin işaretidir. Onu iyice muayene etmeyi epey önce aklıma koydum ama bunu ona söylemeye bir türlü cesaret edemiyorum. Şu anda hasta olduğu, ölümüyle sakat kızını yalnız bırakacağı gibi bir düşünceye kapılmasına neden olmanın riskini göze almam gerçekten mümkün değil. Zaten bütün gün endişe içinde yaşıyor. Giderek artan sabırsızlığı onu uçuruma sürüklüyor. Hayır hayır teğmenim, beni yanlış anladınız. Beni asıl endişelendiren Edith değil, babası. Korkarım yaşlı adam çok fazla dayanamayacak. Yıkılmıştım, bunu hiç düşünmemiştim. O zamanlar henüz 25 yaşındaydım ve yakınlarımdan birinin ölümünü hiç yaşamamıştım. Dolayısıyla beraber yemek yediğin, içtiğin, sohbet ettiğin bir insanın ertesi gün tabuta girebileceğinin düşüncesini bile kabullenemiyordum. Aynı anda yüreğimde beliren sızı bu yaşlı adamı gerçekten sevmiş olduğumu hissettiriyordu. Birden duyduğum sıkıntıyla doktoru yanıtlamak istedim. Korkunç bir şey bu, dedim üzüntüyle. Korkunç bir şey olur bu. Böylesine iyi, böylesine hoşgörülü, cömert bir insan. Şimdiye kadar tanıdığım ilk gerçek Macar asilzadesi. O anda tuhaf bir şey oldu. Kondor aniden olduğu yerde kala kaldı. Ben de istemeden ona uymak durumunda kaldım. Şaşkınlık içinde bana bakıyor, gözlüğünün çerçevesi ay ışığında parlıyordu. Birkaç defa derin nefes aldıktan sonra şaşkınlık içinde sordu. Asilzade mi? Üstelik de gerçek. Kekesfalva mı? Çok özür dilerim Teğmen ama bunu söylerken ciddi miydiniz? Gerçek bir asilzade derken yani. Soruyu tam olarak anlamamıştım. Önce saçma bir şey söylediğimi sandım ve sıkıntıyla yanıtladım. Bu benim görüşüm tabii. Şu ana kadar Herr von Kekesfalva'yı her durumda kibar ve alçak gönüllü bir insan olarak tanıdım. Kışla da bize Macar asillerinin çok kendini beğenmiş, kibirli insanlar olduğu söylenirdi. Ama ben hiç böylesine iyi, hoşgörülü bir insana rastlamadım. Kondor'un şaşkınlıkla karışmış bir dikkatle beni hala süzdüğünü fark edince sustum. Yuvarlak yüzü ay ışığıyla aydınlanıyor, gerçekte olduklarından daha kalın ve parlak görünen gözlük camlarının gerisinde beni merakla inceleyen gözleri zorlukla seçiliyordu. Birden kendimi büyüteç altına alınmış, debelenen bir böcek gibi hissettim. Cadde bomboş olmasaydı, yolun ortasında durmuş birbirimize bakarken oldukça tuhaf bir görüntü oluşturmuş olurduk. Neden sonra kondor başını önüne eğerek tekrar yürümeye başladı. Bu arada kendi kendine konuşuyormuşçasına mırıldanıyordu. Gerçekten ama gerçekten çok tuhaf bir insansınız. Kusura bakmayın bunu söylerken kesinlikle kötü bir şey demek istemedim. Ancak bana hak verin. Gerçekten tuhaf. Çok tuhaf bir şey bu. Biraz önce Kekesfalvalara ancak son birkaç haftadır gidip geldiğinizi söylediniz. Bir kasabada, üstelik de dedikodudan geçilmeyen dar bir çevrede yaşıyorsunuz ve onun bir asilzade olduğunu düşünüyorsunuz. Arkadaşlarınızdan onun asaleti hakkında, asaletinin durumu hakkında bir şeyler, kötü bir şeyler demek istemiyorum, bir şeyler anlatıldığını duymadınız mı? Hadi canım, size bir şeyler anlatılmış olmalı. Hayır diye yanıtladım hırsla. Kızmaya başladığımı hissediyordum. Tuhaf, ilginç olarak değerlendirmek hoş bir duygu değildi ne de olsa. Üzgünüm, kimsenin bana bir şey söylemesine fırsat vermedim. Ben de Kekesfalva hakkında kimseyle konuşmadım. İlginç diye mırıldandı Kondor. İlginç. Bana sizden bahsettiğinde kişiliğinizi abarttığını düşünmüştüm. Şunu açıkça söylemeliyim. Bugün benim hatalı teşhis günüm olsa gerek. Kekesfalva'nın sizi anlatırkenki heyecanından, coşkusundan kuşku duyduğumu belirteyim. Dans konusundaki hatanızdan dolayı oraya tekrar gittiğinize ve ondan sonra yalnızca hastaya duyduğunuz ilgi ve sempatiden ziyaretleri sürdürdüğünüze inanamadım. Yaşlı adamın nasıl kullanıldığını bilemezsiniz. Bence size söylememde bir sakınca yok. Bu eve gelmenizin gerçek nedenini ortaya çıkarmaya karar vermiştim. Nasıl ifade etmem gerektiğini bilemiyorum ama hakkınızda bu ya da tuzu kuru bir hayat yaşamayı aklına koymuş, içten pazarlıklı bir genç ya da davranışlarında samimi ise iç dünyasında çok saf, henüz çocukça duygular taşıyan biri diye düşündüm. Trajik ve tehlikeli olayların çok genç insanlar için tuhaf bir çekicilikleri vardır, bilirsiniz. Gençlerin sağduyuları onları genellikle doğru yargılara götürür. Siz de doğru tahmin ettiniz. Kekesfalva gerçekten çok farklı bir insan. Onun hakkında söylenebileceklerin hepsini çok iyi biliyorum. Ama beni affedin, onu bir asilzade olarak nitelemeniz gerçekten çok komik. Lütfen onu yeryüzündeki herkesten daha iyi tanıyan bu adama inanın. Bu adama ve zavallı çocuğa gösterdiğiniz yakınlıktan, dostluktan dolayı utanmanıza, çekinmenize hiç gerek yok. Size ne denirse densin, sakın aldırmayın. Bütün bunların bugünün kederli, şaşkın, sarsılmış kekesfalvasıyla ilgisi bile yok. 15. ayrımın sonu. Sayfa 139.